3. Bölüm. Tom vicdan azabı çekiyordu. İki arkadaş elleri ceplerinde ilerlemeye başladılar. Birbirlerine hiç ayrılmayacaklarına, birbirlerine destek olacaklarına söz verdiler. St. Petersburg'un 3 mil aşağısında Jackson Adası uzanıyordu. Ada ıssızdı. Onlar için iyi bir korsan yatağı olabilirdi. Tom ve Joe Huck'ı buldular. Tom düşündüklerini açtı. Huck hiç düşünmeden onlara katılma kararı aldı. Artık bir adaları olan 3 korsandılar. Gece yarısı 3 arkadaş kıyıda buluştular. Adaya gitmek için bir sağ buldular. Kıyıdan açıldılar. Tom okuduğu korsan kitaplarından çok etkilenmişti. Kendisine Karayip Denizlerinin kara korsanı, diğerlerine de denizlere dehşet saçan Joe ve Kızıl Hatfin diyordu. Ellerinden kaçarlarken yanlarına pastırma ve sucuk almışlardı. Bunlarla kendilerine uzun zaman yiyecek arama gereği duymayacaklardı. Sağ yolculuğu epeyce eğlenceli oldu. Adaya ayak bastıklarında sevinçleri sonsuzdu. Eşyalarını uygun bir yere taşıdıktan sonra pastırmadan kızartıp iştahla yediler. Yaktıkları kamp ateşinin çevresinde otururlarken Tom, ''Ne kadar güzel değil mi? Artık dayak yemek, sabahları okula gitmek için erken kalkmak, yıkanıp temizlenmek yok.'' Huck ve Joe başlarını sallayarak onun söylediklerini onayladılar. Sabahleyin ilk önce Tom uyandı. Güneş tepeye yükselmişti. Huck'la Joe hala uykudaydılar. Salları yerinde yoktu. Akıntı salı sürüklemiş olacaktı. Tom hemen onları uyandırdı. Sallarının kayboluşuna pek üzülmediler. Nasıl olsa adalarına gelmişlerdi ya. Üstelik artık buradan ayrılacak da değildiler. Yiyeceklerini çıkardılar. Huck hemen ateşi yakmak için harekete geçti. O sırada müthiş bir patlama sesi duydular. Şaşırdılar. Birlikte kıyıya koştular. Bir gemi top atıyordu. İçinde bir sürü insan denize düşen bir şey arıyordu. Tom birden ayıldı. ''Hey çocuklar, bunlar bizi arıyorlar.'' dedi. Bir anda önemli olmuşlardı. Şimdi kasabadaki herkes onlardan bahsediyor olmalıydı. Huck ve Joe, Tom'un anlattıklarını can kulağıyla dinlediler. Önemsenmek, önemli kişi olmak güzel şeydi onlar için. ''Görünmeyelim.'' dedi Tom. Huck ve Joe da tıpkı Tom gibi kahraman pozlarına bürünmüşlerdi. Havaları yerindeydi. Tom ne derse yapmaya hazırlardı. Akşam yemeğinde Tom, kasabalıların haklarında düşündüklerini hayal gücünün el verdiğince arkadaşlarına anlatmaya çalıştı. Arkadaşları, akrabaları ve dostları üzgün olmalıydılar. Onların üzgün oluşu çocukları etkilemişti. Bu gece pek eğlenememişlerdi. Tanıdıkları üzülürken onların eğlenmesi uygun olmaz diye düşünmüş olmalıydılar. Vakit ilerledikçe çocukluğun verdiği alışkanlıkla her şeyi unuttular ve uyumaya başladılar. Ancak Tom uyuyamıyordu. Polly teyzesi ve evdekileri düşünüyordu. Çocuklar derin uykudaydılar. Hemen kalkıp gidebilir ve onları görebilirdi. O da öyle yaptı. Hemen kalktı, suya atladı. Yüzerek karşı kıyıya geçti. Biraz sonra kıyıda yolcu alan feribotu gördü. Sessizce yaklaşıp feribotun arkasındaki sandala bindi. Feribotla kasabaya ulaştı. Issız sokaklardan sessizce geçti. Evlerine parmaklıklarını atlayarak geldi. Oturma odasında ışık vardı. Tom, suç işlediği zamanlar yaptığı gibi kimseye görünmeden oturma odasına girdi. Somyalardan birinin altına girerek konuşulanları dinlemeye başladı. Kötü bir çocuk değildi, sadece yaramazdı diyordu Polly teyze. Duygusal ve insancıldı. Joe da öyleydi dedi bir ses. Bu Joe'nun annesi olmalıydı. Onu bir krema yüzünden dövdüğüne bin pişmandı kadıncağız. Eğer çocuklar pazar gününe kadar bulunamazlarsa umut kesilecekmiş. Pazar günü çocuklar için cenaze töreni yapılacakmış. Ne acı değil mi dedi Polly teyze. Sesi titriyordu. Tom Somya'nın altında kendini gülmemek için zor tutuyordu. Zavallı Polly teyze Tom için dua ederken o geldiği gibi sessizce odadan çıktı. Adaya döndüğünde Huck ve Joe'yu kendisini beklerken buldu. Başından geçenleri onlara bir bir anlattı. Kahvaltıda pastırma ve balık yediler. Pazar günü kilisenin çanları acı acı çalmaya başladı. Kilisede o zamana kadar hiç bu kadar kişi bir araya gelmemişti. Derin bir bekleyiş ve sessizlik egemenliğini sürdürüyordu. Polly teyze, Sid, Mary ve Harper ailesi siyah madem elbiselerini giymişlerdi. Biraz sonra gelen rahip, Tom, Joe ve Huck'ın iyi taraflarından, yeteneklerinden bahsetmeye başladı. Polly teyze ve Bayan Harper mendillerini çıkarmış gözyaşlarını siliyorlardı ki kapı gıcırdayarak açıldı. Aynı anda rahibin kaşları çatıldı. Salondakiler kapıya döndüler. Herkes dona kaldı. Çünkü öldü sanılan çocuklar kapıda kalabalığa gülümseyerek bakmaktaydılar. Polly teyze Tom'una doğru koştu. Bayan Harper da Jolson'a. Hak'a koşan olmamıştı. Zavallı Hak kaçmak isterken Polly teyze onu yakaladı ve öptü. Buna en çok Tom sevinmişti. O gece Polly teyze Tom'u kah yumrukladı, kah sevdi. Ama genellikle Tom'un her istediğini yerine getirdi. Onu bulduğuna çok sevinmişti. Okulda arkadaşları Tom'a ve Joe'ya kahraman gözüyle bakıyorlardı. Yaramazlar bunun farkındaydılar. Artık Tom için Becky'nin bir önemi kalmamıştı. Çünkü çevresinde onlarca kız hayranı vardı. Becky de bunun farkındaydı. Tom'u kıskandırmak için Alfred'ı kullandı. Ama başarılı olamadı. Sonuçta kıskanan yine kendisi olmuştu. Ertesi gün Tom eve geldiğini ve görünmeden gittiğini Polly teyzeye anlattı. Kadıncağız buna inanmak istememişti ama Tom ona ağaç kabuğuna yazdığı notu gösterince inanmak zorunda kalmıştı. ''Bu çocuk ne günah işlerse işlesin onu bağışlarım artık.'' diye söyleniyordu Polly teyze. Tom kahvaltıdan sonra okul yoluna çıktı. Becky'yi gördü. Yanına sokuldu fakat Becky hiç de oralı olmadı. Aksine onu tersledi. ''Tom Sawyer, artık yanıma yaklaşmamanı istiyorum.'' Sonra da başını çevirip yoluna devam etti. Tom da sessizce onu izledi. Sınıfa girdiği sırada öğretmenin çekmecesinin açık olduğunu gören Becky, orada gözüne takılan bir kitabı aldı ve sayfalarını çevirmeye koyuldu. O sırada Tom Sawyer da yanına yaklaştı. Kitabın orta sayfasından çıkan renkli bir resme birlikte bakmaya başladılar. Tom bu resme daha yakından bakabilmek için almak istedi. Becky buna izin vermedi ve resim ortadan ikiye ayrılıverdi. Öğretmenin kitabındaki renkli resmi yırtmışlardı. Zavallı Becky ağlamaya başladı. Olay Tom'un umrunda bile değildi. Biraz sonra öğretmen geldi. Çekmecesindeki kitabı aldı, resmin yırtıldığının farkına varınca köpürdü. Bu onun en kıymet verdiği bir şeydi. ''Kim yırttı bu resmi?'' diye bağırdı. Tom o sırada Becky'den yana baktı. Kızın suratı kireç gibi olmuştu. Yanıt alamayan öğretmen tek tek öğrencilere sormaya başladı. ''Ben Richards, sen mi yırttın?'' ''Hayır öğretmenim, bilmiyorum.'' ''Becky, yoksa sen mi?'' Becky'nin yüzü kireç gibiydi. Yerinden kalkamamıştı bile. Öğretmen Becky'nin cevap vermeyişine hiddetle ''Sen mi yırttın dedim?'' diye bağırdı. Tam o sırada Tom'un beyninde bir şimşek çaktı. ''Ben yırttım.'' diye ayağa kalktı. Tüm sınıftakilerin gözleri Tom'dan yana döndü. Becky şaşırmıştı. Ona hayret, minnet ve sevgiyle baktı. Tom yeniden sınıfın kahramanı oluvermişti. Tabii bu kahramanlık ona pahalıya patladı. Çünkü yanına gelen öğretmen onu bir güzel patakladı. Ertesi gün Tom'la Hak bir araya geldiler. Bir gün sonra Porter yargılanacaktı. Kasabadaki hemen herkes onun katil olduğuna inanmıştı. Asılacağına kesin gözüyle bakıyorlardı. İşin garip yanı Tom ve Hak tanıklık yapmazlarsa zavallı Porter gerçekten de asılacaktı. İki çocuk bu adama karşı sorumluluk duyuyorlardı. ''Bir keresinde benim uçurtmamı onarmıştı.'' dedi Tom. Bunları söylerken sesi titriyordu. ''Şimdi onun asılmasını nasıl seyredeceğim? Üstelik de suçsuz. Bana da birkaç kez yemek vermişti. Hatta beni döverlerken kurtarmıştı. İyi yürekli biri o.'' dedi Hak. Çocuklar bunları konuşarak Porter'ın tutuklu olduğu hücreye kadar geldiler. Zavallı Porter kadere boyun eğmişti. Ona tütün verdiler. Porter sonsuz bir minnetle ''Sağ olun çocuklar.'' dedi. ''Sizin gibi pek çok çocuğa yardım etmiştim ama hiçbiri sizin gösterdiğiniz yakınlığı göstermedi bana.'' Tom da Hak da başlarını önlerine eğmişlerdi. Sustukları için vicdanları sızlıyordu. Ertesi gün Porter'ın yargılanmasına başlanıldı. Porter sorguya çekildi. Zavallı kendisini savunamamıştı bile. Tanıklar dinlendi. Bir tanık, doktoru öldüren bıçağın Porter'a ait olduğuna dair yemin etti. Diğer tüm tanıklar da Mav Porter'ın suçlu olduğu konusunda birleşiyorlardı. Jürideki pek çok üye kararını çoktan vermişti. Mav Porter asılacaktı. O sırada Mav Porter'ın avukatı ayağa kalktı. ''Sayın Yargıç'' dedi. ''Yeni bir tanığın, Tom Sawyer'ın dinlenmesini istiyorum.'' Salonda bulunanlar arasında şaşkınlık ve homurtular salonu doldurdu. Tom ortaya çıktı. Ürkek bir hali vardı. Elini kutsal kitabın üzerine koyup yemin etti. Sonra avukat sorularını sıralamaya başladı. ''Tom Sawyer'' dedi. ''Olay günü gece yarısı neredeydin?'' ''Mezarlıktaydım.'' Salondan yeniden hayret nidaları ve homurtular yükseldi. Yargıcın elindeki tokmağın sıranın üzerine vurmasıyla birlikte sessizlik oldu. Bu arada Tom'un gözleri kızıl dereli Joe'ya takıldı. onu görünce korktu. Kızılderili Joe ona acı acı gülümseyerek bakıyordu. Avukat sorularına devam etti. Olay yerine yakın mıydınız? Size yakın olduğum kadar. Onlar sizi gördüler mi? Hayır, saklanmıştım. Peki mezarlıkta ne işiniz vardı? Sihirlerden kurtulmak için ölü kedi yavrusu götürmüştük mezarlığa. Yanında bir başkası da var mıydı? Evet efendim. Güzel. Bu ismi şimdilik gizli tutalım. Biz olup bitenleri anlat bakalım. Doktor yerden aldığı tahtayı Porter'a vurmuştu. Porter yere düşünce bıçağı Kızılderili Joe kaptı. Aynı anda Kızılderili Joe yerinden ok gibi fırladı. Pencereden atlayarak gözden kayboldu. Artık Porter'ın suçsuzluğu gün gibi ortadaydı. Kasabalılar hemen ona sahip çıktılar. Sahip çıkanların arasında bir gün önce asılmasını isteyenler de vardı. Bu arada Tom bir günde kasabanın kahramanı oluvermişti. Tüm gazeteler Tom'dan ve Muff'tan bahsediyordu. Tom için günler birbirinden güzel geçiyordu. Ama geceler kabus doluydu. Kızılderili Joe'nun hayali düşlerine giriyordu Tom'un. Fakat zamanla olanlar kabullenilmeye başlandı. Herkes gibi Tom da bir süre sonra Kızılderili Joe'yu ve cinayeti unuttu. Macera hevesi yeniden depreşmeye başladı. Bu kez Define arayacaktı. Hak'a düşüncesini açtı. O bu işe dünden razıydı. Hemen kazma kürek alıp yola koyuldular. Önce büyük bir ağacın altını kazdılar. Define'ye rastlayamadılar. Sonra Stillhouse'un yukarısında tekin olmadığı söylenen eve yöneldiler. Evin bahçesinde birkaç yeri kazdılar. Ama aradıkları Define oralara da saklanmamıştı. Hazineleri hep böyle mi gömerler dedi Hak. Bazen evlerin içine de gömdükleri olur. Perili evin içini neden denemiyoruz ki? Haklısın. Oraya kimsenin girmediği göz önüne alınırsa hazinenin evin içinde olması doğal. Hadi girelim.